İyi akşamlar. Bu haftaki hayata dair programımızın konuğu gazeteci, hukukçu Sayın Fikri Akyüz. Hoş geldiniz Fikri
Hoş
Bey.
bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizden nasılsınız?
Çok iyiyim, Allah'a hamdolsun. İzin verirseniz ben sizinle ilgili biraz izleyicilerimize bilgi vereyim. Gerçi tanınan bir insansınız ama olsun, hayatınızla ilgili bilgi sahibi olsunlar. Sayın Fikri Akyüz, gazeteci ve hukukçu. Gerçi kendinizi zannediyorum gazeteci olarak
Yani
tanımlamıyorsunuz. Yazarlık
gazeteci
diyelim.
kökenli olmadığım için işte yazarlık yapıyorum. Hukukçu yazar denilebilir ama gazetecilere de hakaret olmasın. Çünkü gazetecilik refleksi başka bir şeydir. O yüzden gazeteci kökenli de olmadığım için, herhangi bir yerde muhabirlik de yapmadığım için kendimi gazeteci olarak tavsif etmiyorum. Yazar denilebilir.
Tamam. Erzurum doğumlu Fikri Bey, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Köşe yazarlığına internethaber.com internet sitesinde başladı. Daha sonra Yeni Şafak Gazetesi'nde çalıştı. 2008 yılında Takvim Gazetesi'ne geçti. Oradan haber7.com internet sitesinde çalışmasına devam etti. Kanal Türk'te Ters Cephe programında ülkenin gündemini ilgilendiren siyasi programlar yaptı. Beyaz TV'de Basın Kulisi isimli programı yaptı ve Yüksek Gerilim adlı siyasi tartışma programının konuşmacılarından oldu. Bir millet çıldırıyor, su seviyesi iki ayakla ölçülmez, kan grubu asil dini bütün ve karnın yardım kazmayanın bilinen isimli dört tane kitabı
Karnın
bulunmaktadır.
yardım kazmayınan belinen, yüzünü yırttım tırnağınan elinen, yine karşıladı beni gülünen, benim sadık yarim kara topraktır. Aşık
Maşallah.
Veysel'in çok sevdiğim bir şiiridir, türküsüdür. Müthiş bir hikmet vardır. O yüzden onun o ilk satırını kitabın ismi olarak koymuştum.
Şiire
Karnın yardım,
merakınız var
düşünebiliyor
mı?
musunuz? Yani pek merakım da yok aslında. Daha doğrusu pek ilgili değilim merakım yok derken. Ama öyle sözler karşıma çıkar ki bir türküde, bir şarkıda. Onları çok önemserim. Hikmetli sözler vardır bunlar mutlaka. Mesela işte dediğim gibi karnın yardım kazmayınan belinen. Yüzün yırttım tırnağına eline. Yüzünü tırmıkla yırtıyorsunuz toprağa. Yine sizi gülle karşılıyor. Yırtıyorsunuz ama gülle karşılıyor. Bundan daha sadık bir şey olabilir mi diyor.
Evet.
Benim sadık yarım kara topraktır.
Maşallah.
Evet.
Siz avukatlığınız var.
Ben
Belki.
belli bir süre avukatlık yaptım üniversiteyi bitirdikten sonra, askerliği bitirdikten sonra. Sonra işte hasbelkader medyaya girdik. Medyaya girdikten sonra avukatlığı bıraktım.
Nasıl karar verdiniz medyada
Valla
çalışmaya?
radikal bir karardı o. Açıkçası yani 2008 yılında ben televizyonculuğa başladım. O aşamada iki işi bir arada yürütmenin zorluğunu gördüm. Bir işi seçeyim dedim. O işi tam yapayım dedim.
Peki avukatlık
Medyayı
yaptınız
tercih
mı o süre
tabii
zarfında?
2008'den evvel yaptım. Medyaya yoğun bir şekilde girince yazarlık ve televizyonculuk olunca avukatlığı bıraktım. Ama medyadan gelen gelirle hayatın idamesinin mümkün olmadığının farkına sonradan vardığım için yakın bir zamanda avukatlık değil de hukuk danışmanlığına başladım.
Ama
Hukuki danışmanlık yapıyorum.
bence bu sizin yapınızla alakalı. Bence bu sizin karakterli, ilkeli, böyle Allah rızasına göre yani gazetecilik, yazarlık diyelim. Yapmanızla ilgili olan bir şey olabilir mi acaba?
Yani
Medyadan
şöyle
yani yüksek rakamlara ulaşamamanız.
yüksek rakamlara ulaşmak için de ben sadece hayatımı idame kavramını özellikle kullandım. Hayatımı idame ettirecek bir gelirim olabilmiş olsaydı medyadan yine hukuk danışmanlığı yapmazdım. Çünkü çok fazla parada hiçbir zaman gözüm olmadı. Ama tabii çoluğumuz çocuğumuz var. Neticede sırf onun idamesi için hukuk danışmanlığına tekrar başlamış oldum. Tekrar derken hukuk danışmanlığı yapmamıştım. Şimdi yapmış olduğum iş yakın bir zamanda zaten 5-6 ay evvel başladım. Hukuk
Hayırlı olsun.
danışmanlığına başlamış olduk. Çünkü medyada neyin ne olacağını kestiremiyorsunuz. İşte 2 gün evvel mesela birkaç gün evvel daha doğrusu biz bununla ilgili ben bir karar aldım. Ve akşam gazetesinden ayrıldım.
Evet.
Sonuçta ayrılma kararını verirken hep şunu düşündüm. Ya Cenab-ı Allah bir şekilde senin rızkını verir.
Maşallah.
Verecektir de zaten. Yani şu ana kadar aç kalmadık çok şükür. Kalabilirdik de. Ama rızkı Allah veriyor bir şekilde.
İnşallah. Peki bunca medya kuruluşunda, işte internet sitesinde, gazetede, televizyonda programlar yaptınız. Bu çalışma hayatınız, bütün bu yaşadıklarınız sizi ne yönde etkiledi? Yani fikirlerinizde değişiklikler oldu mu? Kurumdan kuruma birçok yerde bulundunuz.
Yani ben tabii dediğim gibi hasbelkader girdim medyaya. O kadar ki çok enteresan bir giriş şeklim vardır.
Nasıl biraz?
Bir gün işte mesleğimi icra ederken hiç hayatımda bir yerde bir yazı yazmış değilim. Hiç bir yerde bir satır bir yazı yazmadım. Ta ki 7, 8, 9 yıl evveline kadar. Dedim ki bir yerel gazete vardı bizim bölgemizde. Yerel gazete. Sahibini tanıyordum. Medyadan hiç kimseyi tanımıyordum.
Peki medyada çalışmadan evvel yazıya istidadınız olduğunu biliyor muydunuz?
Yani kompozisyona
hiç yazdınız mı lisede, üniversitede?
Hiçbir yerde bir şey yazmadım. Yani şöyle iki satır yan yana getirip bir makale, şiir falan hiçbir yerde bir şey yazmadım. Sadece onu söyleyeyim, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken o lavaboya, tuvaletin kapısına bir iki satır yazmıştım var. Çok da yorum almıştım onun altına. Sonradan görmüştük. O zaman interaktif ilişki böyleydi. Onun dışında bir yerde bir yazım olmadı. İşte bir gün bizim yerel gazetede dedim ki ya mesleğimizi icra ediyoruz, hukukçuyuz. Sahibini tanıyordum. Dedim ya dedim Murat Bey dedim ben dedim hukuki soru sorup hukuki cevap verecek şekilde bir köşe yazabilir miyim? İlk köşem
peki nerede bu?
Gaysonpaşa, Eyüp, Bayrampaşa çevresinde dağıtılan, 3 ilçede dağıtılan bir yerel gazeteydi. Aydın Ses isimli. Hala devam eder.
Devam ediyor. Benim de yazılarım yayınlanıyor.
Aydın Ses.
Evet.
Evet. İşte orada ilk yazımı yazdım, boşanma davası ile ilgili. Soruyu soruyorum, cevap veriyorum.
Evet.
Bak demiş, ne mail geldi, ne bir şey geldi. Tepki sıfır. Dedim, bir de ceza davası yazayım. Ceza davası ile ilgili yazdım, gene tepki yok.
Allah'ım.
Üçüncü yazımda gittim Murat Bey dedim, ya ben bir de siyasal, sosyal içerikli, kültürel içerikli bir yazı yazayım. O yazıyı yazdım, pek çok telefon geldi, mail geldi. Ha dedim Fikri, kimse hukukla ilgili değil, sen devam et sosyal, siyasal yazılar yazmaya. Öyle başladım.
Esasında onu halkın nabzını tutup yani siz.
Evet. 2-3 ay sonra işiniz. İnternet Haber'den teklif geldi. İkinci tanıdığım kişi de İnternet Haber'in sahibi oldu Hadi Bey.
Hadi Bey.
Hadi Özışık. Orada başladım. Çok iyi hatırlıyorum. Tıklanma sayısı ilk yazıda 90'dı. İkinci yazıda 300'e çıkınca ya böyle kendi kendime 300 Fikri 300 kişi. Ondan sonra tabii en son bıraktığımda İnternet Haber'i 3-4 sene yazdım. Ve Yeni Şafak'tan teklif geldi. Bıraktığımda mesela 25 bin tık sayısı vardı. Şu da var. O dönemde yani 2005-2006'da internette başlayıp ulusal basına, yazılı basına geçen ilk kişi oldum. Bu bende tabii şöyle bir motivasyon unsuru oluşturdu. Hatta arayanlar da oldu. İnternet Haber'deyken Mehmet Barlas, Taha Akyol, Nazlı Alacak, Engin Ardıç... Hiçbirini tanımıyorum. Alıntılar yapıyordu. Bir ara bırakayım dedim ben bu işi. Böyle önemli isimler arayınca insana tabii bir motivasyon oluşturuyor. O şekilde başladık. Yeni Şafak, Takvim. İşte dergide yazdım Aktüel Dergisi'nde. Haber 7'de yazdım. Bu şekilde devam ettik. En son işte Akşam Gazetesi'nde yazıyordum. Tabii bir takım hususlarda genel yayın politikasıyla genel yayın politikasının içeriğinden ziyade aslında sunuş tarzıyla ilgili bir anlaşmazlığa düştük ve istifa ettim. Şu anda herhangi bir yerde yazmıyorum, herhangi bir yerde program yapmıyorum. Ama bir şekilde yazacağımı biliyorum. Daha doğrusu yazmayı arzu ediyorum. Cenab-ı Allah takdir ederse bir yerde yazacağız.
İnşallah. Fikir adamları hiçbir zaman emekli olmaz.
Kitap yazmayı düşünüyorum bu arada.
Ben bir yazınızı okumuştum. Siz şöyle diyorsunuz, size ayetten ediyorum. Köşe yazarlarının, televizyon yorumcularının tıpkı mecelledeki hakim tanımında olduğu gibi fahim, fazıl, müstakim, emin, mekin ve metin olması gerektiği hususu muhakkaktır diyorsunuz.
Onu yazdığımda birkaç mail gelmişti. Türkçe yazsana kardeşim demişlerdi. Fehim olmalı, hakim olmalı, hakim olmalı. Birisinde A'da şapka var, birisinde İ'de şapka var. Fazıl olmalı, faziletli olmalı vesaire. Tabii. Mecelledeki bu aforizma şeklindeki maddeleri çok önemsiyorum. Ama biz mesela hukuk fakültesindeyken bize o dersleri öğretmediler. Roma hukukunu öğrettiler, mecelleyi öğretmediler. Bu da işin başka bir boyutu. Oysa bunlar halis muhlis Türkçe. Sonuç itibariyle köşe yazarı, sadece köşe yazarı değil, aslında aydın denilen insanların, entelektüel münevver denilen insanların dört özelliğe sahip olması gerektiğini her zaman düşünmüşümdür. Bir tanesi eksik ise o kişinin eksik kaldığını düşünürüm ve kendine münevver denilmesinin vahametini ortaya koyarım her zaman. Hatta bazı kişilerin de biz aydınlar diye söze başladığı zaman müthiş derecede reaksiyon gösterdiğimi biliyorum. Çünkü biz aydınlar demek ne demek yani, biz aydınlar? Sana o aydın sıfatını kim verdi?
Evet.
Bu megalomanlıktan başka bir şey değil. Yersiz tevazuya da karşıyım. Ama megalomanlık, narsizm bazı köşe yazarlarında had safhada, siyasetçilerde bazılarında had safhada. Ha, o dört örnekten bahsediyordum. Dört unsurdan, dört meziyetten, hasletten bahsedersek, bir tanesi mesela tabii ki akıllı olacak. Dahi olmasına gerek yok ama belli bir aklı olsun. İkincisi cesur olacak. Cüretkar değil, cesur. Cesaret sahibi. Üçüncüsü bilgili olacak. Malumat sahibi olacak. Ama bir malumat furuş olmayacak tabii ki. Dördüncüsü de vicdanlı olacak. Öyle adamlar vardır ki yemiş yutmuştur tabiri caizse. Müthiş derecede okumuştur. Bu manada bilgilidir. Belli bir aklı vardır. Milli iradeden tutunuz toplumun önemli kesimini karşısına alabilecek derecede, bu toplumun değerler manzumesine karşı gelecek şekilde cesaret sahibidir. Aslında o cürettir. Ama gel gör ki vicdansızdır.
En
Ya da
önemlisi.
bazıları da kuşlar, böcekler der böyle. Çok vicdanlıdır, naiftir. Bilgilidir. Akıllıdır. Cesur değildir. Bana öyle adam lazım değildir.
Esasında
Dördü bir arada olacak.
vicdanını çok kullanan, tam kullanan diyeyim. Çok kullanan demeyeyim de tam kullanan bir insanın zaten cesur olmamasına esasında o kadar da imkan yok. Yani ben mesela Allah korusun ama
Doğru.
hakkı savunmaktan imtina ettiğimde vicdan rahatsızlığımdan duramam, uyuyamam. Mesela bir yerde çıkıp da hakkı savunmam gerekiyorken, işte mazlumun elinden tutmam gerekiyorken susup orada Allah korusun birisinin ezilmesine ya da işte üstüne gidilmesine göz yumsam vicdan azabından zaten duramam. Onun için vicdanlı bir insan zaten hemen arkasından cesur olmuş
Tabii
oluyor
tabii.
aynı anda.
Bir de geçmişini inkar eden, mevcut pozisyonunu muhafaza edebilmek için istikbal kaygısıyla, kişisel rant hesabıyla hareket edip geçmişini unutan insanlardan hiç hoşlanmam. Geçmişini unutan dedim. Geçmişinde bir takım hatalar yapmıştır, doğrular yapmıştır. İnsan değişir, gelişir.
Tabii.
Ama başkalaşmaz mesela. Başkalaşmamalı. Yani bir ağaç vardır. Ağaç mesela yılda 2 kilo elma veriyor diyelim. Onu geliştirirsiniz. Onu belli bir merhaleye getirirsiniz. Yılda 5 kilo ağaç verecek bir ortama, daha doğrusu bir verime kavuşturabilirsiniz. O gelişimdir. Ama siz elma ağacına armut aşısı yapsanız tutmaz. Başkalaşmış olursunuz. O yüzden başkalaşmak başka bir şey, değişmek başka bir şey. O yüzden geçmişini unutmayan insanlara her zaman saygı duymuşumdur. Geldiği yeri inkar etmeyen. Mesela adam elit bir yerdedir ama kenar semtlerdeki insanları hiç görmez. Ya da kenar semttedir, kabuğunu bir türlü kırıp ilerleyemez. Adam kenar semttedir, düzgün bir adamdır ama kabuğunu kıramaz. Elit semtlerde yaşayan insanların neredeyse tamamına zındık gözüyle bakar. Bu yanlıştır. Birbirlerini tanımaları lazım. İstanbul'da sur içerisinde adam sur dışına çıkmamıştır. Bir de sur dışında vardır. Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, işte Çankaya'da, Konak'ta yaşayan herkese olumsuz nazarla bakar. Bunlar yanlıştır. Birbirlerini görmeleri, tanımaları, anlamaları, bazı noktaları anlayışla karşılamasa da anlamaya çalışmaları son derece mühim bir şey tabii. O yüzden
Esasında şey özür
evet.
dilerim buyurun.
Mesela benim ofisimde bir tuğla vardır. Kafama düşen bir tuğla değil bu tabii. Tuğla, bildiğimiz tuğla. Yığma tuğla derlerdi. Babam da inşaat malzemesi satardı. Mesela ben gecekonduda büyüdüm. Gecekonduda büyürken tabii doğalgaz yok, bir şey yok. Soba var, değil mi?
Evet.
Soba vardı. Kardeşlerim var, soba 3 oda vardı. Bir odada soba yanarken ders çalışacağız. Üniversitede, hatta üniversite sona kadar orada oturduk. Yan tarafa geçsem buz gibi. Ama annem, tuğlada satıyoruz ya, tuğlayı alırdı. Sobanın üstünde ısıtırdı. Ben yan odaya geçerdim. Çünkü kardeşlerim evde gürültü yapıyor sobalı odada. Ve orada yatağın içine koyardı. O tuğlanın sıcaklığı yetiyordu. O yüzden tuğla serttir ama bir anne kucağı kadar yumuşaktı.
Maşallah. Sizin demek ki yani bu yapıya sahip olmanızda vicdanlı, dışarıdaki, karşıdaki insanların halinden anlayan bir insan olmanızda o dönemde Allah'ın belki biraz yoklukla, biraz nimet eksikliğiyle sizi yetiştirmesi, imtihan etmesi vesile olmuş olabilir.
Yani tabii ailem de bana bunu öğretti. Benim ailemde mesela ilkokulu bitiren yok.
Hayattalar mı?
İkisi de
Allah uzun ömür
yaşıyor.
versin inşallah.
Allah uzun ömür versin anneme babama. Ama annem hala okuma yazma bilmez. Babam mesela ilkokulda bitirmemiştir. Ama dışarıda askerde öğrenmiş okuma yazmayı. Üniversiteyi bitiren de ilk ben oldum bizim köyde.
Kaç
Sonra
kardeşsiniz?
dört kardeşiz.
Dört.
Benden
Maşallah.
sonra benim kardeşim, mesela ben parmakta gösterilirdim. Ya işte bak, mahallede ilk üniversiteyi bitiren, köyde ilk üniversite, Erzurum İspir Çayırbaşı köyüne mensup olan
Örnek
ilk
öğrenciydiniz
kişi
hep.
denirdi. Benim papucumu bizim birader attı.
Öyle mi?
Tabii birader, tabii bütün üniversite bütün okulları birincilikle bitirdi.
O ne okudu?
Biz onunla gurur duyuyoruz. O tıp fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi birincilikle bitirdi. Kardiyolog
Maşallah.
şu anda. Diyeceğim şu. İmkansızlıklarla bir insan belli bir yere gelebilir ama geçmişini unutmamalı, fakat orada da kalmamalı.
Tabii.
O kenar semte de gidecek, etilere de gidecek, her tarafı dolaşacak. Yoksa öteki türlü zaten bugün toplumda yaşanan sıkıntıların temeli bu var. Siyaseten de böyle düşünebiliriz. Belli bir parti elit kesime hitap ediyor, diğerlerini görmüyor. Belli bir partide başka bir yeri görüyor, ötekileri görmüyor. Onların duygularını anlamaya çalışmak gibi bir gayret içerisinde olmuyor. Sıkıntı burada düğümleniyor.
Adnan Oktar hocam hep şey der, çile çekmiş insanın hali çok farklı olur der. Hem yüz ifadesi farklı olur der, hem ruh hali farklı olur der. Çünkü çile insanı gerçekten çok eğitiyor. Çok inceltiyor, çok vicdanlı hale getiriyor tabii ki yani o vicdan devam ettirirse insan bambaşka bir hayata
Ama
sahip
şunu da
olmasına vesile
görüyorum.
oluyor.
Bazı adamlar vardır, hakikaten yalıda büyümüştür. Vicdanlı, çok dürüst adamlar tanıyorum.
Maşallah. Allah'tan korkuyordur.
Yani yalıda büyümek, doğmak bir nakısa mıdır, bir eksiklik midir?
Hayır, tam tersi.
Adam orada doğmuş. Mühim olan doğduktan sonra nasıl bir yaşam, daha doğrusu insanlara bakışında bir değişiklik var mı? Böyle aşağılama var mı, yok mu? Sırf yalıda doğdu diye. Bu da bir Türkiye'nin büyük bir eksikliğidir. Adamın doğuştan zengin olması başlı başına bir eksiğmiş gibi değerlendiriliyor. Ama bazıları da dediğim gibi çok büyük yokluklar çekmiştir, gelmiştir. Tam tersine aşağılamaya başlar. Neye göre? O yüzden insan kalitesi o anı nasıl yaşadığına bağlıdır. Kimisi entelektüel bir ailede doğar, kimisi doğmaz. Bunlar normal şeylerdir. Bizim evimizde sadece mızraklı ilmihal ve Kur'an-ı Kerim vardı. Üçüncü bir kitap yoktu. İlk kitap ben üniversiteye gidince alındı bizim eve. Yok ki okuyan. Ama bazıları da kütüphane sahibi olur. Hiç kütüphanesi yoktur. Kütüphane sahibi olur. Onu süs olarak kullanır. Ve sonra da çıkar der ki ben yokluklar çektim. Yokluk çektin, geldin, bu seviyeye geldin. Okuyor musun? Yok, okumuyorum.
Evet.
Süs olarak orada duruyor.
Evet. Aileniz ne yapıyor? Çocuklarınız ne yapıyorlar? Eşiniz
İki
ne
kızım var
yapıyor?
işte. Birisi 17, 16 buçuk, 17 yaşında. Lise 3'e giriyor.
Allah
Lise
bağışlasın.
3'e şimdi ne diyorlar? 11, 12. sınıf mı diyorlar? Ben hep
Kaç
karıştırıyorum.
oluyor?
Lise 3,
8, 11
sondan
mi?
bir yani.
Evet.
Lise 4'ten bir öncesi. sondan. Bir tanesi de 11 yaşında. 6'ya gidiyor.
Allah bağışlasın. Var mı onlarda
İki
böyle
kızımdan, iki kızım var yani.
medyaya alakaları
Ben
var mı?
onlara
Yazı falan
medyayı
yazıyor.
önermeyeceğim. Ama kendileri arzu ederse belli bir yaştan sonra tabii ki bir şey demem ama önermem. Ben medyaya dediğim gibi hasbelkader girdim. Girdiğim için çıkamıyorum. Bir şekilde girdik, devam ediyoruz. Ama hiç girmeseydim de olurdu. Gerçi keşke lafını hayatta kullanmam ama bundan sonra bazıları bana söyler. Derler ki neyi tavsiye edersiniz? Gazeteciliği tavsiye eder misiniz? Ben tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum. Yani Türkiye'de medya mesela günde ben 7-8 gazete okuyan birisiyim. 23 yıldır aşağı yukarı günde 7-8 gazete okuyan birisi olarak ve arşive de meraklı olduğum için geçmiş ta 1908'den itibaren gazeteleri tarayan birisi olarak Türk medyasının bu derece zillet içinde olduğu, dip yaptığı, içerik ve üslup noktasında, kalite noktasında dip yaptığı bir dönemi yaşadığım dönemde görmedim. Geçmişi okuduğumda da görmedim.
İşte bu sebeple bence
İstisnaların olduğunu söylemeyi bile zaten zul addediyorum.
evet ama bu sebeple zaten bence medyada işe başladığınızda ya da faaliyet göstermeye başladığınızda hiç pişman olmamanız gerekiyor. Ben şuna karşıyım. Bir ortamda mesela bir grupta, bir partide ya da işte bir basın yayın organında bozulma teşhis ediyor kişiler, dürüst olan kişiler ve bunu dile getiriyorlar. Fakat en kısa süre içinde de o ortamdan uzaklaşıp çıkmaya çalışıyorlar ya da o mesleği bırakmaya çalışıyorlar. Ben tam tersini düşünüyorum. Orada kalıp mücadele edip etraftaki bozukluğu düzeltebileceğine inanıyorum kişilerin. Mesela siz çok düz konuşan bir insansınız ve gerçekten bakın Allah rızası için inandığınız şeyin peşinden koşan bir insansınız. Mesela en son bir gazeteden istifa ettiniz. Tamam. Gönül isterdi ki işte böyle olaylar yaşanmasın, işte bir arada çekişme olmasın vesaire.
Evet.
Fakat mazlum olduğunu düşündüğünüz bir kesimin hakkını savundunuz. Yani bunu dile getirdiğiniz için ve ezildiklerini düşündüğünüz için, haksızlığa uğradıklarını düşündüğünüz için o basın yayın organıyla bağlantınızı kestiniz. Bu
Evet.
işte çok rahmani bir tavır bence. Yani konunun ne olduğunu bir kenara bırakalım. Ama inandığınız bir şeyin peşinden gitmeniz, bunun için menfaatinizden de vazgeçmeniz çok rahmani bir tavır. Maşallah ben sizi tebrik ediyorum.
Sağ olasınız.
Menfaatlerinizi
İnşallah Allah
bıraktığınız için.
mahcup etmez bundan sonra da.
İnşallah.
Ama işte insanın vicdanen müsterih olabilmesi çok önemlidir. Hani atizi itizine affedersiniz karıştı ya.
Estağfurullah.
Dolayısıyla mesela son zamanlarda Ergenekon davası diyelim.
Evet.
Ergenekon adı verilen davayla ilgili bir takım kişiler tutuklandı, mahkum oldu, salıverildi. Mesela bir genelkurmay başkanı tutuklandı, mahkum oldu. O kadar vicdanım rahat ki o davaların esasi yönden gerekli olduğuna inanan birisi olarak o günde bugün de usul hataları olduğunu mesela o genelkurmay başkanının tutuklandığı gün Rota Haber'de yazardım o zaman.
Evet.
Tutuklandığı gün hem hukukçu kimliğimle hem bir vatandaş olarak hem gazeteci kimliğimle yazar kimliğimle tahlil ettiğimde bunun yanlışlığını ortaya koydum ya. O bana yetiyor. Yani sonradan ortam değişince şu suçsuzdu ya yanlış yapıldı şunun arkasında şu camia vardı diyenlerden hiçbir zaman olmak istemedim. 27 Nisan 2007 muhtırası. Gece 23.20'de verildi. 23.20'de.
Evet.
Beni 20 dakika sonra önemli bir kanal aradı. Şu anda hatırlayamıyorum. Önemli iki üç kanaldan birisiydi. Tam 12'ye doğru gece. Ver yansın ettim muhtıraya. Çünkü sabah tank geliyor ya, öyle yazıyorlardı.
Evet.
Sabah tank geliyor. O da orada duruyor. Arşiv unutmaz. Orada duruyor.
Tabii.
Ama o gün askere alkış tutanlar payelendiriliyor. Hem siyasi manada hem gazetelerde. Bu efendim ben değiştim. Ya kardeşim yani sen 40 yaşına kadar değişmedin de birdenbire bir takım korkular ya da beklentiler ikbal kaygısıyla beklenti ve korku karışık her neyse birdenbire keskin bir dönüş, radikal dönüş yaparsan ben senin samimiyetini sorgularım.
Tabii yani samimi olarak fikir değişikliği olabilir ama samimiyetsiz olan fikir değişiklikleri
sırıtır.
Anlaşılıyor.
Bizim Türk halkı da bunu çok iyi tahlil eder. Evet. İnsanın gözünden o adamın samimi mi değil mi olduğunu çok iyi tespit
Hakikaten
eder.
Hakikaten çok uyanık bir halk.
Yani buna işte buna irfan diyorlar.
Maşallah.
İlim başkadır, irfan başkadır ya. Evet. Hani irfan sahibine alim şey arif derler. İlim sahibine de alim derler ya.
Evet.
Yani 367'den bahsedelim mesela yine. 367 ile ilgili tanıdığım çevremde okuma yazması bilmeyen insanlar o dönemde 367 nedir? Toplantı yeter sayısı nedir? Karar yeter sayısı nedir? Bilmiyordu. Bırakın anayasayı açmayı, herhangi bir yerde bir şey okumuş değil. Ama irfan sahibiydi. Şunu kestirdi. Şunu tasavvur etti. Ya dedi, başörtülü bir adamı bu Çankaya Köşkü'ne oturtmak istemiyor bir takım güçler diye düşünce kafasında şablon olarak oturdu. Buna irfan diyorlar. İlim yok, sıfır. Ama bazıları ilim sahibi, okumuş, anayasayı her satırına kadar biliyor. Adamda irfan yok. İlim var. Alim ama arif değil.
Evet.
O yüzden yani Anadolu'da o kadar adamlar var ki Şanlıurfa'ya gittim. Oturuyorum. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Yani baktığınız zaman kıyafeti çok farklıydı. Yani görüntü itibariyle bunun işte üniversite bitirmiş falan şu bu şeklinde olmadığını ilk başta zahiren görüyorsunuz. Tanıdı beni, geldi. Oturduk, çay içiyoruz. Adam ilkokulu okumamış. Ama okuma yazma biliyor. Okuyormuş gazete, kitap. Ya böyle filozofça konuşuyor.
Maşallah.
Adamda öyle bir derinlik var ki. Ama adam başsavcı olmuş diyelim geçmişte. Şöyle kitaplar yazmış şu ebatta. Vicdan sıfır.
Bir ayet var. Şeytanın Allah'a sığınırım bir bölümünü aktaracağım. Allah kendiniz aleyhine dahi olsa Allah için adi şahitler olarak adaleti ayakta tutun diye belirtiyor. Demin dediğiniz şeyler çok önemli. Vicdan sahibi olmak ve Allah rızası için hakkı savunmak, adaleti ayakta tutmak çok önemli. İnsan herkes, belki herkesin adaletinin peşinde koşabilir fakat nefsani olarak kendini mesela savunur. Allah diyor ki kendi aleyhinize dahi olsa adaleti ayakta tutun diyor. Onun için ister yargıda olsun, ister medyada olsun gerçekten Allah'tan korkan, vicdan sahibi insanlara çok ihtiyaç var inşallah.
Allah korkusu.
Evet, evet. Allah korkusu, ahiret korkusu.
Ya tabii o korkuyu farklı şekilde değerlendirenler var. O korku bildiğimiz manada
Kur'an'da
korku
değil.
Tabii, Kur'an'da
tarif
edildiği şekilde. Yani bir gün öleceğini varsaymak. Allah öyle yaratmış ki insanı, yarın öleceğini düşünemiyorsun.
Evet.
Çalışıyoruz değil mi? Bak şu anda 3 saniye sonra da ölebiliriz.
Tabii.
Hatta 1 saniye sonra. Hatta bu cümleyi tamamlayamadan ölebiliriz. Ama normal yaşamımıza devam ettiğimizde aklımıza gelmiyor. Hatta bu Zincirli Kuyu mezarlığının kapısının önünde bir ayet yazar.
Ayet var, evet.
Her nefs, yani her canlı ölümü tadacaktır, evet, diye. Birileri, bir takım insanlar, işte bir insan dinler olmayabilir. Hatta Allah'a da inanmayabilir.
Tabii, ateist.
Fakat karşı fikre, karşı inanca saygı duyması icap eder. O yüzden ben Hindistan'daki ineğe tapan insana o inancına saygı duyarım. İneğin kendisine değil, o adamın kendisine değil, onu inanabilme hürriyetine saygı duyuyorum. O inanca değil. İneğe tapma inancına değil, ineğe tapabilme inancına, tapma inancına saygı duyuyorum.
Zorlama ve baskı yok.
Evet.
Onun için, evet, inşallah.
İşte bunu farklı şekilde değerlendirenler şöyle yazdılar geçmişte. Çok da önemli isimler. Ya orada işte ana cadde üzeri. O yazının orada ne işi var? Evet. Korkuyoruz, ürküyoruz. Ben de şey yazmıştım Twitter'da. Her canlı ölümü tadacaktır lafından korkanları rahatlatmak için şunu söyleyeyim. Korkmayınız. Her ölü canlanacaktır. Her canlı ölüyü tadacaktır ölümü. Ama korkmayın. Bir şekilde öleceksiniz ama canlanacaksınız. Yine canlı olacaksınız.
Bir de Allah'tan korkmak çok büyük hayır ve hikmet getiriyor. Allah korkusu insanın bütün hayatının etkilenmesine vesile oluyor. Bütün aldığı kararlarda daha hayırlı olanı, daha güzel olanı, daha hikmetli olanı evet. seçmesine vesile oluyor. Allah'tan korkandan korkmamak lazım. Allah'tan korkmayandan, ahiretten korkmayandan korkmak lazım. Kesinlikle. Nitekim'de örneklerini görüyoruz.
Yani canlılar sadece insan değil. Yani Allah üç tür canlı yaratmış. Bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar. Mesela hayvan hakları diyoruz. Mesela ben hep şunu düşünmüşümdür. Aslında bu uygulama da gerçekleştirilmesi lazım. Bir gün bunu yazayım da ben. Köşem yok da bir Twitter'da yazayım. Köşem olursa da köşemde yazayım. Şimdi aklıma geldi. Mesela yemek yiyoruz lokantalarda, sağda solda evde. Kürdan gelir değil mi lokantalarda? Kürdanı tabağın içine atarlar. Hangi tabağın içine? Arta kalan yemeğin olduğu tabağa. O kürdan, et var ya, kırıntılar var diyelim, arta kalan, çöpe gidiyor. Bir köpek geliyor, kedi geliyor, eti yiyecek. Adana kebabından az bir şey kalmış. Kürdanı da yiyor değil mi? Kürdan da atıyor ağzına, bilmiyor, hayvan, düşünemiyor. Boğazına takıldı ve öldü. Burada da kul hakkı vardır. Yani çok basit bir şey değil mi? O yüzden burada lokantacılara ya da müşterilere önerim tabaklarının üzerinde kürdan olmasın. Şimdi bunu söylediğin zaman ya işte Afrika'da bu kadar aç var. Düşündüğün şeye bak.
Ne alakası
o
var?
O başka bir şeydir.
Allah rızası için onunla da ilgileniriz, onunla evet. da ilgileniriz.
Yani elma güzeldir dediğin zaman armut berbat bir şeydir demiş olmuyorsun. Elma işaretleri bu elma güzeldir diyorsun. Orada da başka bir nokta var. Evet. Yani hatta işte mesela Yeşilcilik Hareketi, Greenpeace örgütü var değil mi?
Ben de şimdi onu söyleyecektim. Hem Yeşilcilik Hareketi'nden hem hayvan sevgisinden bahsedecektim. Buyurun.
Evet. Yani Yeşilcilik Hareketi, Greenpeace örgütü, Dünya Çevre Örgütleri vesaire, ÇED raporları, şu bu falan, Danıştay, İdare Mahkemesi kararları. Herkes kendini çevreci olarak lanse ediyor. Aslında baktığınız zaman dindarlarda doğru, yani Müslüman kesimde bir sorun var. Yeşile, hayvana, insana, özellikle yeşile ve hayvana bakışta dindarlarımızda bir problem var, onu gözlemliyorum. Ama dinin kendisinde değil. Bu din o kadar yüce
çok
ki
doğru.
Yarın ağaç dikeceğiniz, yarın öleceğinizi bilseniz dahi ağaç dikiniz felsefesini hiçbir Greenpeace örgütü keşfedememiştir. Yani böyle bir cümleyi keşfetmemiştir. Greenpeace örgütü yokken, çevre örgütleri yokken, modernist hareketlerdir bunlar malum, koymuş kaideyi. Düşünebiliyorsun yarın dünya ya kıyamet olacağını biliyorsunuz ama ağaç dikiyorsunuz. Bu felsefeyi koyuyor. Akarsuyu kenarında abdest alacaksınız diyor. Tasarruflu kullanın, suyu boş akıtmayın. Ya akarsu akıyor zaten. Burada dinin kendisinde problem yok. Dindarların kendisinde problem yok. Bir şey daha aklıma geldi. Konu konuyu açıyor şimdi. Ben bir fakih değilim tabii. Bir müfessir de değilim de. Yani İslam'ın felsefesini idrak noktasında bir noktaya işaret edeceğim. İşin önce bir kere felsefesini, önce iman sahibi olunması lazım. Ameli noktalarda hepimizin hataları vardır.
Tabii hepimizin.
Ama işin Allah felsefesini etsin. Müdrik olmak lazım, idrak etmek lazım. Mesela bizim dindarlarımızda şöyle bir yanlış algı var. Geçenlerde bir ara Süleymaniye Camii'nde dedim. Cuma günüydü. Cuma namazı kılayım dedim. Bir tanesi şadırvanda o kenarda şadırvanda abdest alıyor. Abdesti şöyle alıyor. Su akıyor orada. Tutuyor şöyle. Su gene akıyor. Tamam onu anladık. Onu şöyle elini uzatıyor. Sonra geri çekiyor. Şöyle yapıyor. Bir daha böyle yapıyor. Üç defa. Su gene akıyor. Adam alışmış. Çünkü ibrik o zaman su yok, çeşme yok. İbrikle abdest alıyor. İbrikte daha tasarruflu kullanılması için önce dökersin, sonra şöyle yaparsın. Su boşa gitmesin. Böyle şırıl şırıl akıtmazsın ibrikte. Ama orada su akıyorsa elini uzat. Komple şöyle yıka. Oradaki maksat buranın tamamen temizlenmesi. Dolayısıyla ritüellere çok önem atfediyor. İşin felsefesine, mantığına kimse bakmıyor. Bu bizim dindarlardaki problem. Öbür taraftan baktığımızda bir kesimde Günde 5 vakit namaz demek, 5 vakit abdest demek değil mi? Ya 5 defa saçın şurasını, şurayı, ayağını, elini yıkıyorsun. Fransa'da, İsveç'te günde 5 vakit şurasını yıkayan var mı günde 5 vakit? Şimdi nereden baktığınız önemli. Bir kesim bu kesime bu şekilde bakıyor. Öbür kesim de hala işin ritüel kısmında fark edemiyor olayı.
Kur'an'ı
bari böyle yapacaksın. Suyu kapat. Tekrar aç. Tekrar yap. En doğrusu suyu kapatıp öyle yıkanmaktır. Bir daha açmaktır. Vesaire.
Yani Müslümanların dediğiniz gibi şekilcilikten uzaklaşmaları gerekiyor. Ve evet. Kur'an'ı kendileri okuyup anlayarak uygulamaya çalışmaları gerekiyor. Mesela Kur'an hep bir yerde bilirsiniz. Duvarda yüksek bir yerde asılıdır. Aşağıya inmez, açılıp okunmaz. Ya da çok çok belirli günlerde böyle işte ne bileyim biri ölür, bir şey olur. O zaman
aynen
okunur.
Öyle.
Halbuki öyle değil ki. Allah zaten hayatımıza Kur'an okuyup şekil verelim diye Kur'an'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmiş. Neticesinde bize akıl da vermiş. Elhamdülillah samimiyet ve bir anlayış da vermiş. Şekilcilikle değil de Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği şeyi anlamaya çalışarak İslam'a yaşamak gerekiyor. Mesela demin dedik ya Müslümanlarda belki çevre sevgisi, bitki sevgisi, hayvan sevgisinde eksiklik oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti Süleyman'ın atlara olan sevgisinden bahsediyor.
Evet.
Ayrıca merhametli ve şefkatli olmaktan bahsediyor. Dolayısıyla da Allah'ı seven, Allah'ın yarattıklarını da sever zaten. Merhametli, şefkatli olur, korur, kollar. Hayvanları sever. Hayvanların hepsi çok büyük nimet. Yani hayatımıza çok
Tabii.
büyük renk getiren şeyler. Ama bizde böyle bağnaz, sert, katı, işte anlayışsız, herkese tepeden bakan, herkese hatalı, günahkar gören bağnaz bir böyle Müslümanlıktan uzak bir anlayış bazı kesimlere hakim olmuş.
Evet.
Bunu da gidermenin, normale döndürmenin tek yolu Kur'an ahlakıyla eğitim vermek.
Kesinlikle.
Yani illa Kur'an'ın ezberlenmesi, bütün ayetlerin Arapça olarak ezberlenmesi.
Mantığını kavramak.
Evet.
Yani
evet, Allah'ın ne anlattığını
bu pozitivist
anlamak.
Manada söylemiyorum. Yani Kur'an bir nakil dinidir, akil dini değildir İslamiyet daha doğrusu. Fakat ama akıl vermiş Allah sana, onu müdrik olacaksın. Niye gelmiş? Ne diyor? Mesela sosyalizm ya da komünizm, Marksizm, modernist kavramlar dedik değil mi? Diyoruz. Marx işte 19. yüzyılda yaşamış. Sosyalizm. Grev, lokalt vesaire. İşçinin alın teri kuruyana kadar hakkını veriniz cümlesini, hadisini, ayetini, buna benzer hadisleriyle beraber değerlendirdiğimizde böyle bir kavram orta yerde dururken bundan daha iyi sosyalizm olur mu? Sosyalite demek toplumsa, cemiyet ise ki öyle. O zaman kastedilen ne? İşçinin alın teri kurumadan verir. Emek. Emeğe saygı.
Evet.
Yani emeğe saygı olmak için Marksist olmak gerekmiyor.
Gerekmiyor. Bir de Marksizmin, Leninizmin uygulandığı hangi ülkede gerçek adalet hakim olmuş?
Tabii.
Hangisi refah huzur içinde? Mesela Çin'de mi insanlar çok mutlu refah huzur içinde yaşıyorlar? Rusya'da mı?
100
çok
dolara
mutlu?
Çalışıyor.
Tabii bir an evvel komünizmden kurtulmaya bakıyorlar. Hatta İslam dini, Hristiyan dini alabildiğine yayılıyor. Yani dine yöneliş var. Bütün komünist ülkelerde şu anda.
Dün bir yerden geçerken birisi açmış bir tezgah. Babet mi deniliyor şu ayakkabı
evet.
Yeni yazlık şeylere? Bayanların giydiğine. 3 lira yazıyor. Sordum, dedi ki Çin'den geliyor. Şimdi 3 lira. Niye 3 lira? Buna satan adam herhalde 2 liraya satıyordur. Yurt dışından getiren adam da 1 liraya satıyordur.
Evet,
demek ki o 25
kar.
Kuruşa falan alınıyor. 25 kuruş alınıyorsa, Çin'den getiriliyorsa ilk alıcı, herhalde orada maaşlar 100 dolar falandır. İşte bu emeğe saygısızlık. Ondan sonra Maoizm, Marksizm, Leninizm lafta kalıyor.
Lafta tabii.
Lafta kalıyor.
Kendileri de inanmıyorlar.
Evet.
Türkiye'deki komünistler de
rızkın
kendileri
onda
de inanmıyorlar.
Rızkın 1/9'u ticarettedir denilen bir felsefe varsa orta yerde İslamiyet'te, serbest piyasa, kapitalizm ise, kapital para demekse, ana para demekse, yani bu serbest piyasaya da karşı değil. Yeter ki emekle birlikte değerlendir.
Bir ayet söyleyeyim. Şeytan Allah'a sınırım. Allah diyor ki ihtiyaçtan arta kalanı infak edin diyor, verin diyor.
Evet.
Şimdi böyle bir ortamda nasıl bir refah ve bolluk oluşacağını düşünelim. Yani zaten insanın çok çok aşırı bir şeye ihtiyacı olmaz. İnsanın mesela 15 tane arsaya ihtiyacı olmaz, 5 dükkana ihtiyacı olmaz, 3 yazlığa ihtiyacı olmaz ki toplumların dünya çapında pek çok büyük bir kesimi bu şekilde mal mal
Evet.
üstüne yığıyorlar. İşte bankada ayrı trilyonlar yığıyorlar, altın ayrı oluyor, dolar ayrı oluyor, arsalar ayrı oluyor. Allah da ihtiyaçtan arta kalanı verin diyor. Mesela sadece Kur'an'daki bu ayetin uygulanmasıyla bile dünyada ne aç kalır, ne problem kalır, ne Güneydoğu'da yoksulluk kalır, ne İstanbul'da gecekondu semti kalır.
Tabii.
Bambaşka bir ortam
Bazı
olur.
Arap ülkelerinin ailesi, bazı Arap ülkelerinin liderlerinin ailesinin herhalde bir aylık gideri 30 yıl boyunca Afrika'yı doyurur.
Doyurur, evet.
El insaf diyorsun. Bu mu Müslümanlık?
Evet. Ya da silah harcamaları.
Mal üstüne mal biriktirmek. Yani şuna tanık olabildim ya Hüma Hanım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Aklıma geldikçe böyle öylesine rahatsız oluyorum ki yani bu insan evladı nasıl bir mahlukattır? Bir cenaze vardı. Defnediliyor. Akrabamızdı. Uzaktan akrabamızdı. Bir tane adam var orada. Toprak atılıyor üstüne. Hemen orada 1 metre geriden, biz de 2 metre geriden işte dua ediyoruz, işte bakıyoruz. Adam şunu dedi yanındakine, kulak misafiri oldum. Ya dedi, o geçenlerde dedi, o bakanlıktaki ihaleye girdik mi? Nasıl oldu? Şey,
Siz
girdin
şahit
mi?
oldunuz
Ben şahit oldum böyle, kulağım da eğilmiş. He ya, acayip kıymetli bir arazi diyor. Acayip kıymetli bir arazi diyor. Onu pazartesi günü gideceğim muhtemelen. Tamam diyor, ben onunla ilgileneceğim sen de falan diyor. Arazi, kıymetli arazi. O 2 metre toprak atılıyor orada. O iki hala arazi diyor. Ve el insaf ya.
mi? Evet.
Bu nasıl doymamışlıktır?
Kendi
Bu
öleceğine
nasıl
hiç
bir
ihtimal vermiyor.
nefistir bilmiyorum yani. Yani 30 metre geride olsa anlayacağım. Ya önünde toprakla, kürekle toprak atılıyor ya. Arazi, aha orada da arazi var. 2 metrekare. Sen hala çok kıymetli arazi, çünkü rezidans yapacakmış. Yap rezidansını.
Allah razı olsun.
Bu servet düşmanlığı değil.
Değil tabii.
Servet düşmanlığına da karşıyım.
Çünkü zenginlik helal zaten
Tabii
Kur'an'a
ki
göre.
adam zekatını veriyorsa,
Tabii.
hayrını yapıyorsa, sadakasını veriyorsa vesaire vesaire, zenginlik kötü bir şey değil ki. Rahmetli Özal'a bir söz atfedildi. Yıllar boyunca hala tekrarlanır. Ben zenginleri severim demiş güya. Rahmetli öyle demedi oysa. Ben zenginleri severim demedi ki. Ben zenginliği severim. Peygamberimizin de sözlerindendir. Zenginlik gözü dönmüşlük değil ki. Doymamışlık değil ki. Yani mal mülk sahibi olursanız daha çok hayır yaparsınız.
Tabii.
Manasında. Yani bir lokma bir hırka felsefesi
Yanlış.
yanlış bir
Yani
felsefedir.
Kur'an'da yok zaten.
Yeter ki
Tabii.
tabii canım. Yani biz şimdi Afrika'dan Somali'de yaşayan insanın doğmasını engelleyebilir miyiz? Engelleyemez. Adam doğmuş orada. Çocuk doğmuş. Var orada. Bu doyması lazım. Kim verecek buna yardımı? Kim yapacak? Parası olan yapacak. Bir lokma bir hırkası olan adam yardım yapabilir mi? Yapamaz. E orada doğmuş. Doğmasını engelleyemediğine göre, milyonlarca insan olduğuna göre böyle. İşte zenginlik bu anlamda kötü bir şey değildir. Bu servet düşmanlığı başka, gözü doymamışlık başka.
Hazreti Süleyman'ın sarayı tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Bayağı çanaklar, havuzlar, heykellerden bahsediliyor. Hatta Hazreti Süleyman'ın Sebe Melikesi'ni davet etmesinden, bir devlet başkanı davet etmesinden, o sarayda ağırlamasından bahsediliyor. Demek ki Allah zenginliğe işaret ediyor.
Tabii.
Yani Hazreti Süleyman mesela Allah'ın çok takva olarak yarattığı peygamberlerden bir tanesi. Allah rahmet etsin. Hazreti Süleyman bolluk, bereket, zenginlik sarayda yaşıyor. O şekilde de tebliğ ediyor. Demek ki helal. Demek ki bir de Allah zaten cennette Müslümanlara Allah izin verirse inanılmaz sınırsız bolluk ve bereket
Evet.
veriyor. Dünyada neden haram olsun? Bir de Kur'an'ın helal olarak gösterdiği bir şey neden haram olsun? Ayrıca bu da büyük bir fitne.
Yeter ki onun 1/40 işte ölçüsü var. %2,5.
İşte ihtiyaçtan arta kalanını diyor
Evet.
Allah belirtiyor. İnfak ettiğiniz zaman zaten istediğiniz gibi bolluk bereket içinde yaşayabilirsiniz.
Tabii.
İsraf etmeyin diyor Allah. Yiyin için israf etmeyin diyor. Bir
Tutumlu
de
olmak ile, değil mi?
tabii israf ayrı şeyler.
Tutumlu olmaya evet. Cimri olmaya hayır.
Hayır, tabii.
Cömert olmaya evet.
Evet.
Savurganlığa hayır.
Hayır, tabii inşallah.
Ağırbaşlı olmaya evet. Evet hayır diye gidelim. Erkan Yolaş mı yapardım? Evet hayır diye. Ağırbaşlı olmaya evet. Pasifliğe hayır.
Evet.
İddialı olmaya evet.
Allah rızası için iddialı olmak.
İddialı olmak
Evet.
iyi bir şeydir.
Evet, kararlı olmak.
Evet. Begolamanlığa hayır. Gibi sözler yan yana sıralanabilir.
İnşallah, inşallah. Çok güzel sohbetiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Her
Ben
zaman
teşekkür ediyorum.
programımızı
Sağ olun.
bekliyorum. İnşallah. Bu haftaki hayata dair programımızın konuğu hukukçu yazar Sayın Fikri Aküz'dü.
İstanbul müftüsü Fikri Aküz gibi konuştu. İstanbul müftüsü gibi konuştu ama haşa. O kadar bilmediğimiz çok şey var ki. Yani hasbelkader ben mesela Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okumadım açıkçası. Okuma istiyorum detaylı. Yani
İnşallah.
tefsiriyle beraber. İnşallah nasip olur. O eksikliğimi görüyorum. Ama işin felsefesini idrak etmek önemli.
Evet.
Mesele budur. Ameli noktadaki hatalarımızı, eksiklerimizi, nakısalarımızı düzeltmeyi Allah nasip eder inşallah diyoruz.
İnşallah Allah samimi Müslüman olmayı nasip etsin. Sadece Allah rızası için yaşayan, Allah'tan başka hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmayan, inşallah samimi Müslümanlar olmayı nasip etsin. Hayırlı ömür versin. Hayırlı yaşamayı
Komünizmden
nasip
bahsedip
etsin.
programda bitiyor ama bir cümle
Buyurun
söyleyeyim.
tabii ki.
Sabahattin Ali 40'lı yıllarda yaşayan, 48'de öldürülen bir isim. Edebiyatın önemli isimlerinden birisidir. Nihal Assız keza öyledir. Tarihçiliğin önemli isimlerinden birisidir. Her ikisi de entelektüeldir. İkisi de 40'lı yıllarda kudretli bir yönetimin altında düşüncelerinden taviz vermeyecek şekilde hareket etmiştir. İkisi de birbirlerini mesela Sabahattin Ali Marksisttir, komünisttir. Öteki Türkçüdür. İkisi birbirini mahkeme etmiştir, dava etmiştir ancak. İkisinin de dine bakışı problemlidir. Beni o kısmını ayırıyorum. Fakat her ikisi de samimi insanlardı. Onurlu insanlardı. Dolayısıyla biri Türkçü, biri zıt bunlar. Birisi de komünist. Ben samimiyetine bakarım. Bu adam bir takım çileler, bu adamlar çilelere çektiler. Beş parasız öldüler. Ama bugün ikisi de varlar. Fikirlerinin mesela ben ne Marksistim ne Turancıyım. Ben samimiyetine bakarım. Bir de dindaşım vardır. Konuşur, konuşur, konuşur. Din, Allah, kitap, peygamber der. Tatbikata bakıyorsunuz. Hırsızlık var, her şey var. Bunu söylerken Müslümanların genel için söylemiyorum tabii ki. Dindarların sayıyla ve içerik itibariyle hizaya gelmesi lazım diyorum. Çünkü 100 Müslüman varsa, 3 tane problemli adam varsa o 97'sinin uyarması gerekiyor.
Evet.
97'nin içinden bir kişinin uyarması bile bazen yeter.
Yetiyor.
O bir kişi bile uyarmazsa o 3'ü 97'yi bozar.
Evet. İnşallah şey konusunda tamamen hemfikiriz. Davasında samimi olan insandan zarar gelmiyor. Bu konuda
Evet.
hemfikiriz. Yani dediğiniz gibi çeşitli görüşlere sahip oluyor
Olabilir.
olabilirler. Ama riyakar olduktan uzak, samimi, kendi yürüdüğü davaya dediğiniz gibi inanan
Allah
kişiler
münafıkların şerrinden
şerrinden korusun
korusun bizi.
inşallah.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben
Tekrar
de teşekkür
programımıza
ediyorum. Sağ olun.
katıldığınız için her zaman bekleriz inşallah.
İnşallah.
Efendim bu haftaki Hayata Dair programının konuğu hukukçu yazar Sayın Fikri Akyüz'dü. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.